Değerli dostlarımız merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlar, bugün Kaan'ı konuşacağız. Milli Muharip Uçağımız Kaan'ı konuşacağız ama Kaan üzerinden tekno muhafazakarlık ve mühendislik siyasetini konuşacağız. Bu kavram Ergün hocamıza ait, tekno muhafazakarlık ve mühendislik siyaseti. Birçok tartışma yapıldı. Yani Kaan'ı kimler üretti? İlk temeli ne zaman atıldı? Biliyorsunuz sol siyaset Kaan'la ilgili paylaşımlarında işte temeli 1973'te atılan TUSAŞ diye başlıyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki işte bu Kaan ilk modeli üretilen Milli Muharip Uçak, biz son 4-5 yıldır duyduk bu ismi. Hatta isimlendirilmesi bile birkaç yıl önce verildi, Kaan ismi. Fakat böyle bir bunun temellerini ilk kim attı, kime ait tartışmaları da sürüyor. Tabii biz biliyoruz ki Türk siyaseti sol, sağ, muhafazakarlık ve milliyetçilik parametreleri üzerinden ayrıştırılıyor ya da konuşuluyor. Ergün hocamız diyor ki bütün bunların yanında bir de bu teknolojik ve mühendislik gelişmeleri, meslek ilişkileri de dahil edilmeli Türk siyasetini konuşurken diyor. Bugün biraz Kaan üzerinden şöyle belki 200 yıllık Türkiye'deki ideolojiyi, siyaset anlayışını bir gözden geçirmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok sağ olun.
İyisiniz hocam inşallah.
Çok şükür iyiyiz.
Allah iyilik versin.
Yani bir uçak aslında Türkiye'nin 200 yıllık siyasi tarihini ve mühendisliğini de üzerinde taşıyacak bir anlama sahip,
evet,
bir yönüyle.
Evet.
Onunla Türkiye bugün tartışıyor, konuşuyor. Biz de ondan faydalanarak oradan hareketle aslında mühendisliğin, siyasetin, Türkiye'de muhafazakarlığın ne kadar iç içe olduğunu ve Türkiye'yi ciddi anlamda bir yerden bir yere getirdiğini,
evet,
ve bu son aşamada Kaan'la birlikte tabii diğer savunma sanayinde çok önemli mühendislik atılımları,
evet,
var. Bunlar da yine bir siyasete eşlik ediyor.
Aynı zamanda
tabii
hocam, Kaan'a paralel olarak bir de astronotumuz oldu.
Astronotumuz oldu.
Evet, ilk defa, evet, uzaya bir astronot, evet, gönderdik. Hocam ben şu soruyla başlamak istiyorum. Meselenin çok boyutu var. Hani benim aklıma aslında ilk işte din terakkiye engel midir, değil midir tartışmaları,
evet,
da.
Evet.
Hani böyle Müslümanlığın, İslam'ın, belki ilk eğitim kurumları olan medreselerin, o medrese mezunları üzerinden ilk bu tartışmalar yapıldı. Yani bu din, işte bu ulema bizi ileri taşıyor mu, geri mi bırakıyor filan. Ve bir şekilde işte Batı'da belki ilk nüveleri İslam dünyasında da neşet etmiş, İslam bilim tarihi açısından baktığımız zaman Müslümanların da bilim tarihine çok katkıları olduğunu biliyoruz biz. Ama bugünkü modern,
evet,
teknolojinin, mühendisliğin ilk nüveleri de işte bu sanayi devrimiyle atılıyor. Onunla beraber paralel yürüyen ideolojiler var. İşte pozitivizm bunların böyle başat ideolojisi. Hani çok bize yakıştırılamıyor Türk siyasetinde,
evet,
de hala. Yani muhafazakarlar, dindarlar mühendislikten anlamaz, teknolojiden anlamaz, dünyayı okuyamazlar. Bu daha çok işte pozitivist, seküler, laik,
evet,
bir anlayışla yetiştirilmiş, teknik üniversitelerde mezun olmuş mühendislerin işidir. Size ne oluyor gibisi.
Evet.
Ben biraz işte 1973'ten başlatılmasının filan da buna bağlıyorum. Şöyle, bu tartışmaları biz biliyoruz ki işte Tanzimat'la Osmanlı'nın belki bu modern hayata, bu modern gelişmelere ilk uyum sancılarını,
evet,
başladığı 19.
Osmanlı
yüzyılın başlarından itibaren biliyoruz.
Evet.
Ne oldu hocam? Ne yaşadık
yani,
biz? Bizi böyle bir...
Aslında şu var tabii.
Kısa
yani,
bir tarihçe verebilir
Türk
misiniz?
Türk siyasetini tabii sağ, sol, muhafazakarlık vesaire kategorileriyle açıklıyoruz ama bir de yani mülkeliler ve mühendisler, meslek grupları çok önemli.
Evet.
Türkiye'nin modernleşmesi Osmanlı son yüzyılıyla birlikte bu iki meslek grubunun çok etkili olduğunu görmek mümkün. Yani Abdülhamit dönemiyle birlikte bu okullar açılıyor yoğun olarak.
Evet.
Yani mühendislik okulları açılıyor. mülkiye ama ağırlıklı olarak mülkiye etkili. Harbiyede, tıbbiyede, mülkiye siyasi ufkunu üzerinde taşıyor. O da şudur. Devleti kurtarmak, devleti kurmak, kurtuluş ideolojisi.
Ve yönetmek.
Ve yönetmek. Yani bu siyasal olarak Ankara siyasalda da bu devam etti. Dolayısıyla Cumhuriyet'in bütün kurucularında da bu ruh var. Yani o bahsettiğimiz İsmet Paşa veya Mustafa Kemal Atatürk, askerler de mülkellik ideolojisinden, bakış açısından etkilendiler ve onlar daha çok kurtuluşçu bir siyasetin peşinde yürüdüler.
Evet.
Ve inkılaplar da buna göre yapıldı. Türkiye'de bu mülkiye siyasi ufku varlığını hep sürdürdü. Mesela Deniz Baykal öyleydi, Mesut Yılmaz öyleydi. Ankara siyasal bu devlet demekti bir anlamda.
Evet.
Fakat başka bir çizgi daha gelişti. O da İstanbul'da bu gelişti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir mühendisler grubu yetişti. Yani Özal orada, Recai Kutan orada,
Süleyman Demirel orada, Necmettin Erbakan orada.
Bu mühendisler daha çok Türkiye'ye yönelik siyasi ufuklarında farklı bir şey vardı. Bunlar Türkiye'yi daha çok efendim rejim üzerinden giderek bir kurtuluşçu ideoloji, siyaset üretmek yerine kalkınmayı önemsedi bunlar. Mühendisti bunlar. Ya elektrikle, efendim makinayla, sanayiyle, otobanla, inşaatla, barajla ilgili insanlar. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı vardı. Yani Demirel'le yoğun olarak başlıyor bu. İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul'da ama daha Anadolu ruhunu taşıyan bir şey. Bu
bir de ODTÜ'nün karşısında de hocam, değil mi yani?
ODTÜ hani daha farklı. ODTÜ hala Ankara ve mülkiye.
Solu Marksizmi temsil ederken.
Marksizm sol ama mülkiyeyle bütünleşen.
Mülkiyeyle bütünleşen. Yani resmi bir ideolojiye payanda.
Aslında öyle.
Evet.
Yani hala Türkiye'nin kurtuluşunu vurguluyor, kurtuluşçu ve bunu da daha çok bir ideoloji getirerek.
Evet.
Bir, yani Kemalizm olmasın da Kemalizmle solculuk beraber olsun. Fakat bu mühendislerin siyaset tarzı farklı. Mülkeller ofiste çalıştılar. Ankara'da çalıştılar. Böyle ideolojik baktılar. Halka da gitmek zorunda kaldıkları zaman halka yukarıdan baktılar. Bunlar zaten geri kalmış insanlar. Bunları biz aydın insanlarız, aydınlatmamız gerekir. Siyaseti de böyle baktılar. Mühendisler öyle değil. Mühendisler şantiyede çalışan adamlar. Daha çok toprakla ilişkili olan insanlar, daha çok maddeyle ilişkili olan insanlar. Halkla etkileşimleri de arttı. Bir de geldikleri aile yapıları, sosyolojilere baktığımız zaman kültürel olarak da bu toplumdan çok kopmadılar.
Evet.
Yani
Anadolu insanı.
Hani deniyor ya, önce mülkiye sonra Türkiye.
Evet.
Yani o kadar baskın bir şey var ki orada, habitus.
Evet.
Bir siyasi ufuk var ki böyle bir şey. Bizim muhafazakarlık da aslında mühendislik üzerinden gelişen bir siyaset oldu.
Evet.
Yani Özal'a baktığımız zaman Demirel kısmen böyle, Özal,
Adnan Menderes'in
Erbakan,
atılımları hocam.
Evet.
Yani kendisi mühendis değil bildiğim kadarıyla ama
mühendislik
yaptığı işler
var.
Mühendislik işleri.
Şimdi
İmar Bayındırlık işleri.
İmar Bayındırlık işlemleri. Şimdi bakın. Demirel baraj ve sulama sistemleriyle ilgili önemli şeyler yaptı. Özal otoban, elektrik.
Teknoloji.
Teknoloji yeni. Ondan sonra Necmettin Erbakan.
Motor fabrika.
Ağır sanayi. Yani önemli şeylerde, girişimlerde bulundu. Ondan sonra aslında Erdoğan da aynı şeyi devam ettirdi. Erdoğan da Türkiye'de büyük otobanlar yaptı. Bütün Türkiye'de yani duble yollar, otobanlar, havaalanları, büyük hastaneler, ondan sonra Kaan dediğimiz yeni savunma evet. sisteminde ortaya çıkan yeni teknolojiler, mühendislikle ilgili
ya da
ve kalkınmayı önemseyen bir tutum var
belki
orada.
Belki gençlere teknolojiyi sevdiren Selçuk Bayraktar değil
evet.
mi hocam? İşte Bayraktar
yani bu
fabrikası.
Birbiriyle ilişkili yani şeylerin, muhafazakarların siyasal tahayyülü mühendislikle çok içli dışlı. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Yani bu mühendisler sayesinde Türkiye bugün gecekondudan kurtuldu. Bakın 70'lerde bir sürü sol görüşlü sosyolog gecekondulaşmayı işliyor, vurguluyor. Bugün kimse gecekondulaşmayı işlemiyor sosyologlardan. Neden? Çünkü gecekondulaşma kalmadı ki. Yani bunlar geldi, her yere TOKİ yaptılar. Tamam mı? Her yere yeni altyapılar yaptılar. Evet. Özal döneminde de başka işte diyelim önemli kalkınma hamleleri oldu. Ama en konut alanında özellikle Erdoğan döneminde çok daha öne çıktı. Dolayısıyla bu mühendislerin muhafazakarlık ve mühendisliği birleştirerek ortaya koydukları siyasetlerle Türkiye önemli kalkınma hamlelerinde bulundu. Bu kalkınma hamlelerini ile halktan oy aldılar. Halk bunları önemsedi, yolu yapıldı. Hastaneye gitti, efendim işte kendisine bakıldı. Efendim uçağa biniyor, uçak çok zenginlerin bindiği bir şeydi.
Evet.
Uçağa biniyor, yolculuk yapılıyor, kaloriferli evlerde oturuyor. Bu çok ciddi bir kalkınma düzeyidir aslında. Biz sadece bugünün ekonomik konjonktürünün baskısında baktığımız için bu genel tabloyu, büyük tabloyu göremiyoruz. Evet. Yani böyle bir realite var. Türk siyasetinde de başarılı oldular. Çünkü halk bunları gördü, bunları yaşadı. Ondan sonra bunlara oy verdi.
Bir de elle tutulan bir şey. Yani mühendislik evet. Üretiyor değil mi hocam? İcat ediyor, makina evet. Yapıyor, baraj evet. Yapıyor, yol yapıyor. Evet. Öbürü kuru evet. Bir söylem.
Öbürü hani, söylem.
Ya yani çağdaşlık, laiklik,
kılık kıyafet.
Kemalizm üzerine, kılık kıyafet üzerine. Ya daha çok soyut söylemler. Burada bir üretim
onlar
var.
Kültür ve ideoloji üzerinden giderek Türkiye'yi efendim geliştirmek istediler. Kültür ve ideolojiyle, ütopyayla.
Evet.
Mühendisler ise somut bir takım üretimlerle Türkiye'yi geliştirmek istediler. Bunlar çok farklı şeyler. Bir de mülkeliler dediğimiz o hat ideolojileri önerirken, kültürü önerirken kendi kültüründen de, tarihinden de, inancından da kopuk bir öneri içinde bulunuyordu. Yani Avrupa'daki kültürü aynı alıp aynı uygularsak, daha somutlaştırırsak, Avrupalılar gibi giyinirsek medeni modern insanlar oluruz.
Evet.
Uygar insanlar oluruz ve onlar gibi oluruz.
Evet.
Halbuki yani Avrupa'nın Avrupa olmasına uygarlık sanayi devrimi vardır. Çok ciddi bir emek vardır, çalışma vardır, üretim vardır, mühendislik vardır. Bunları görmüyorlar yani mülkelerde, çünkü dediğimiz gibi mühendislik formasyonuyla yetişmiyor onlar. Siyasal bilgilerde ne okutuluyor? Ondan sonra harbiyede ne okutuluyor? Bunlar okutulmuyor yani.
Evet. Evet.
Ama mühendislik öyle değil. Bir de ilişki önemli. ODTÜ'den mezun olanlar Avrupa'ya hayran oluyor, Amerika hayran oluyor. Bir an önce kapağı oraya atıyor. Bakın bugün bile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ve Boğaziçi Üniversitesi'nin tornasından geçmiş gençlerin çoğu kapağı Avrupa'ya ve Amerika'ya atmak istiyor.
Evet.
Yani ben sana diyeyim, en dindarı da böyle. Milliyetçisi de böyle, solcusu da böyle.
Çünkü orada da bir dönüşüm var. Ya
bir dönüşüm var.
Dönüştürme var.
Evet, dolayısıyla ama bir İTÜ öyle değil. Yani İTÜ üzerinden gidiyoruz. Tabii arkasından başka...
Evet, başka Yıldız teknik üniversitelerimiz de var.
Açıldı. Tabii. Yıldız, evet. Karadeniz, bunlar da sonra önemli katkılarda bulundular. Ama şeyin ayrıcı bir vasfı var hakikaten İstanbul Teknik Üniversitesi'nin. Evet. Şu o bahsettiğimiz aktörlerin oradan gelmesi tesadüfi değil.
Evet.
Ve onların peşinde bir sürü insanlar geldi. Selçuk Bayraktar sanırım yurt dışında mı? Nereden
o da İTÜ mezunu.
O da mı İTÜ
tabii
mezunu?
Tabii İTÜ'den
ya?
Sonra.
O da bak, evet. Bizim yaklaşımımızı de son İTÜ'dü.
Evet. Evet.
Son mühendis olarak evet. Selçuk Bayraktar.
Doğru. Hocam var. Ben biraz tekrar evet. Başa dönmek istiyorum. Şimdi bizim sağ muhafazakar, hadi İslamcı siyaset içerisinde belki Akif'in dillendirdiği,
evet.
Hani Batı'nın medeniyetini bilimini, almak, bilimini almak ama kültüründen, işte dininden, bir takım kültürel ögelerden uzak kalmamız gerektiğini tembihledi
evet.
Bize.
Evet.
İşte Ziya Gökalp de
o da öyle diyordu.
Hani evet. Ya kültür, medeniyet ayrı şeyler. Biz evet. Medeniyetlerini alalım, kendi kültürümüzü kendimiz inşa evet. Ederiz gibi. Fakat bir de şurası var hocam. Yani o batıdan, Avrupa'dan biraz bizim bilim usulümüze, bilim metodolojimize evet. O boca edilen o pozitivizm anlayışı da
evet.
Biraz bu mühendislikle neşvü nema bulan bir anlayış, ideoloji. Hatta hani deniyor ya Türkiye'ye ilk pozitivizmi getirenler de işte Abdülhamit Han'ın Fransa'ya okumaya gönderdiği mühendisler, tıbbiyeliler. onların eliyle hani geldi, pozitivizm de deniyor. Yani o, şöyle bir tenakuz, evet, evet. Ben de bunu hissediyorum bazen. Çok
doğru gelmiyor bu tez, olgularla örtüşmüyor.
Hani belki şu eleştiriler de var, biraz yayından önce de konuştuk sizinle. Ya bu muhafazakar siyaset, tırnak içinde kullanıyorum, hani bir aşağılık kompleksiyle de, ya bakın biz hani dindarız, Müslümanız filan ama bakın mühendisliği de biliyoruz, geliştiriyoruz. Zaman zaman böyle eleştiriler de yapıldı. Hani bir tarafta hocam böyle bir durum var, bir çıkış noktası var. Hani pozitivizmin taşıyıcısı bu mühendisler, teknik üniversiteler. Bir taraftan Müslümanlar da ya böyle kendilerini yüceltmek adına Türk Müslüman siyaset, İslamcı siyaset, muhafazakar siyaset böyle dört elle sarıldı bu kalkınma işlerine, mühendislik işlerine, sanayi işlerine diye de söyleniyor, evet, konuşuluyor. Şimdi, ya bütün bu tenakuzları nasıl şimdi, biz bir şeye vuracağız
aslında
yani?
Aslında bu olgulara dayanmayan...
Şeyi hiç demiyorum hocam, onu da konuştuk. Bu kültür medeniyet ayrımına...
O ayrı bir tartışma. Evet. Şimdi o çok tutarlı bir yaklaşım değil. Türkiye'ye pozitivizm mühendisler üzerinden gelmiyor aslında. Türkiye'de pozitivizm mülkiyeler üzerinden geliyor. Yani pozitivist düşünceyi savunanlar sosyoloji eğitimi, siyasal bilgiler eğitimi, ondan sonra pedagoji eğitim bilimleri alanından gelenler daha çok. Bakın şeye de dikkat edin, Ankara siyasaldan okuyanlar mı daha çok pozitivist oluyor? İTÜ'den yetişen mühendisler mi? Gündelik yaşamlarına bakın, hayatlarına bakın. Din İTÜ'de yetişenlerde daha barışık.
Evet.
Ama Ankara siyasalda olanlardan din pek barışık değil yani, geçmiş kuşaklar için diyorum.
Evet, evet.
Yani orada devlet Ankara merkezinde bir şey kurmuş. Bu pozitivist ideolojiyi alacaklar, sekülerleşmeye tam inanacaklar. Ve ona göre de topluma yenileyecekler, kalkındıracaklar, aydınlatacaklar. Ama İTÜ'deki mühendisliğin böyle bir şeyi yok. Ya biz bu ülkenin yani işte su sorunu var, kanal sorunu var, baraj sorunu var, elektrik var. Bunları yapalım, bunları edelim. Bu motivasyonlar daha öne çıkıyor.
Evet.
Gerçeklik diye bir şey var tabii. Yani Avrupa'dan gelip dünyaya yayılan yeni teknolojiler var. Yeni bilimler, bilimsel yöntemler var. Ve bunlar aracılığıyla emperyalizm kuruluyor aynı zamanda. Bunlar konusunda ilerleme kaydetmediğiniz zaman onlar çok az bir paraya çok yüksek miktarda size satış yapıyorlar. Hiç unutmuyorum, bakın bunun etkisidir herhalde. Bizim milli selametçi bir hocamız vardı. Ortaokulda bize şunu söylüyordu. Biz bir kamyon patates üretiyoruz ancak işte bir arabanın bilmem sandalyesini alabiliyoruz. Biz de araba fabrikasını kurmalıyız diyor.
Evet.
Bunun bir hakikati var. Hakikaten Türkiye hala yeni yeni işte diyelim top yaptı.
Hocam bir iPhone telefon 5 ton buğdaya eşit.
Evet. O nedenle Türkiye'ye hep belki tarım toplumu rolünü biçtiler.
Evet.
Çukurova'yı ona göre dizayn ettiler. Ve Menderes'in asılmasının, hatta ihtilalin önünün alınmamasının bir nedeni de Türkiye'nin bu tarımsal rolünü bırakıp sanayileşmeye doğru adım atmasından kaynaklandığını söyleyenler de var.
Evet.
Sanayileşme bu açıdan önemli bir şey. Yani o bu sanayinin bir kültürü, bir teknoloji, şey, bilim tarafı eksik kaldı. Muhafazakarlık siyasette böyle ciddi bir eksiklik var. Yani bir kültürel cephemiz eksik kaldı. Müzik cephemiz, sanat cephemiz, edebiyat cephemiz, estetik, bunların gelişmesi, bunların canlanması, bunların ihya edilmesi gerekir. Özellikle bundan sonra bunlara yönelmemiz gerekir. Ama bunların önemini vurgularken mühendislerle yapılan teknolojik çalışmaların da Türkiye'de meydana getirdiği iyileşmeleri, istihdamı, kalkınmayı görmezden gelmemizi de gerektirmez.
Evet.
Bu çok önemli bir şey. Bakın hakikaten bu mülkiyeci zihniyet hala kalkıp diyor ki işte siz Kaan'ı yapmadınız, siz bunu yapmadınız. Ne diyordu? 70'lerdeki bilmem.
Tabii. TUSAŞ işte.
TUSAŞ var.
1973'te
veya
kuruldu.
Daha önce Türk Hava Kurumu vardı.
Evet.
Türk Hava Kurumu'nda milletin postlarını, derilerini topluyorlardı. Bunun kavgalarını veriyordu. Emekli olmuş albay, general bunların peşlerinde koşuyorlar.
Evet.
O paralarla ne yapıyorlardı? Güya uçak yapacaklar. Bu derileri toplayıp Ne uçağı yapacaksın sen onu? Aslında toplayıp
sosyal
orada...
Sosyal tesislerde yediler
sosyal
hocam.
Sosyal tesislerde adam iki şey çekecek, bir yemek yiyecek, bilmem iki tane evladını orada istihdam edecek. Bunlar çok küçük dünyalar. Hakikaten. Evet. Ama bakın şimdi...
Hocam aynı şekilde işte Alper Gezer Avcı, astronotla evet. ilgili de ya turistik gezi dediler yani.
Yani şimdi turistik gezi olsun, Türkiye'den bir insanın kalkıp NASA'dan uzaya gitmesi... O astronotlara katılması, onların içinde
bir
yer alması.
Bir hikaye yazılıyor değil mi hocam?
Evet, bu ülkenin insanı da ya bak ben de bu uzay çalışmaları içinde varım. Umudunu evet. taşıması.
Ve bir yörük çocuğu yani
giden de. Yani bunun değil neyi kötü yani? Tabii. Bu güzel bir evet, şey. Evet. Belki aşırı hikayeler kuruluyor propaganda nedeniyle. Tamam, sen de propagandaya gelme ama bunu da gör yani. Bu ülkenin attığı... Bir şey de küçük bir adım da olsa, bir umut da olsa bununla da gönlün hoş olsun yani. Her şeye hayır, her şeye evet. kötü, her şeye olumsuz bakmanın.
Ya da bu iktidar yaptığı yok. İçin kötü ya da görmezden gelme.
Yani adam diyor yani öyle bir korkunç propaganda dilini kullanıyor ki hakikaten yani diyor Kaan diyor nedir diyor bu diyor uçmuyor aslında şu değildir diyor o değildir diyor. Bakın bunların kafaları almıyor ruhları. Görmüyor bunu. Yani dediğim gibi bu mülkelilerin bilinci böyledir öteden beri. Bugün Türkiye'de bu bahsettiğimiz büyük kalkınma hamlelerinde yapılan şeker fabrikaları, yapılan otobanlar, yani demir yolları işte şeyle başlıyor. 2. Abdülhamid'in Hicaz demir yollarıyla evet. başlıyor.
Evet.
Teknomodernleşme, muhafazakar mühendislik ve teknoloji Abdülhamid'le başlıyor aslında. Adam 50 bin kilometre üzerinde telgraf döşüyor. Basra ile Arnavutlu birbirine bağlayan evet. telgraflar döşüyor.
Aslında hocam şimdi Kaan'ı anarken Sultan Abdülhamit Han'a da bir gönderme yapsalar bunlar da kıyamet evet. koparırlar.
Yani hayır
hani orada. Hani temel orada atıldı.
Temel orada atıldı adam. Yani adam şeyi evet. yapmış mesela yer Avrasya Tüneli o zaman düşünmüş.
Evet planlarını çizdirmiş.
Abdülhamid'in hakikaten böyle de ciddi atılımları var.
Vizyoner bir insan.
Vizyoner yani teknolojik alanda adımlar atmış. Mimari alanda önemli şeyler yapmış. Bunu muhafazakar siyaset yapıyor ve muhafazakar siyasetin Türkiye'deki başarısı da bundan geliyor. Dediğim gibi bu başarının da kültürel kalkınmayla, kültürel hamlelerle, tamamlanması gerekir. Bunu yaparsak daha başarılı oluruz. Yoksa bir takım kimlik bunalımları yaşarız. Bir takım boşluklar, o gelişen teknolojiyle düşük düzeyli kültür arasında boşluklar yaşarız.
Evet.
Yani son model Mercedes'i kullanıyor. Adam pencereyi açıyor, dışarıya tükürüyor. Bu teknolojik gelişmişlikle medeni
makas
geriliği arasındaki değil mi? Medenilik arasındaki paradoksu anlatıyor.
Belki hocam şu an bu muhafazakar, milliyetçi siyasette evet bu kalkınmayı öncelemek önemli. Teknolojik gelişmeler,
elbette,
sanayi.
Evet.
Fakat bu tarafı da ihmal etmemek lazım değil mi? Demin
evet.
de söylediğiniz gibi yani sanattı, diğer estetikti. Yani evet. bu tür kültürel gelişimler, edebiyattı.
Kesinlikle.
Yani nasıl olsa ilerliyoruz, iş burada. Hani oy da burada.
Oy da burada.
Oy da burada.
Millet sonuçta evet. şeye bakar. Yani somut olarak
ne
sağlığımla ilgili,
evet.
ulaşımımla ilgili, evimle ilgili, konutumla ilgili iyileştirmelere bakıyor.
Görünen şeyler bunlar.
Görünen şeylere bakıyor.
Hani buradan oy alıyoruz nasıl olsa diye hep bunlara
tabii.
da abanmamak lazım.
Artık orada da Türkiye belli bir doyuma erişiyor artık.
Mesela hocam bunun en güzel örneği Atatürk Kültür Merkezi.
Evet.
Bakın hani yıktı bu iktidar. Dediler ki bunlar mümkün değil. İşte adı da Atatürk Kültür Merkezi olan bir yeri yeniden yapmazlar. Daha iyisini aslında benzer yaptılar. Bakın o mühendislik var. Ama içeride opera var mesela.
Opera.
Başka bir şey var. Hani ne üreteceğiz? Biz evet. buraya hangi içeriği, muhtevayı üreteceğiz?
Onlar önemli. Biz Necip Fazıl Kısaküre'nin anma toplantısına gittik. Mesela Necip Fazıl'ın bazı şiirleri ilk defa bestelenmişti. Ve modern müzikle, senfoniyle bunlar... bestelenmiş, icra edildi. Çok güzel. Bu evet. yeni atılımların olması gerekiyor. Ankara'da müzik üniversitesi açıldı. Hakikaten nedir, ne yapıyor? Biz müzikte, şiirde, edebiyatta, sanatta çok büyük bir mirasa sahibiz. Ama o miras yetmiyor bugün artık. Onu yeniden üretmek gerekiyor. onu çağdaş gelişmelerle bize de temsil edecek biçimde yeniden yapılandırmak gerekiyor.
Evet.
Yani birçok filmlerde, sinemada da devlet çok ciddi destekler veriyor şu an, Kültür Bakanlığı vesaire. Ama bunlar bizi temsil edecek, bizi taşıyacak. Yani buna Türk diyelim, Türkiye diyelim, ne dersek bizim olmamız lazım.
Evet.
Bu çok önemli bir şey.
Evet. Hocam siz bir de diyorsunuz ki hani Akif'le,
evet,
Gökalp'le
Gökalp,
o idealize edilen yani medenileş yani batıdan gelen, Avrupa'dan gelen işte bu teknikleri alalım, biz de gelişelim ama kendi kültürümüzü üretelim, işte dinimizin içerisinde kalalım. Siz bir de diyorsunuz ki bu ideal de kısmen gerçekleşti.
Evet.
Bu muhafazakar mühendislik siyasetiyle
evet,
beraber diyorsunuz.
Evet. Doğru, yani Ziya Gökalp ve Mehmet Akif'in bu konuyla ilgili 100 yıl önce ortaya koydukları öngörü bugün muhafazakar siyasetin geldiği noktada gerçekleştiğini söylemek mümkün. Yani Batı'nın bilim ve teknolojisini almak bu konuda, işte uçak sanayiinde Türkiye ciddi anlamda
Avrupa'yla.
Sadece
Avrupa'yla. Almak değil hocam, satmak
değil
da. Belki
evet,
şu an ondan üretemediklerini
yani almak
üretiyoruz
derken,
biz.
Onuş belki şöyle, yani oradakinin aynısını burada da yapabilecek düzeye
Tabii,
geldi.
Daha
artık
fazlasını bile yapıyor.
Bir üst aşamaya Türkiye
Tabii.
sıçrama yapıyor.
Evet.
Çok ciddi bir mühendislik şeyimiz var bizim.
Evet.
Kapasitemiz var. Bakın Türkiye'de tıp ve mühendislik alanında dünyayla boy ölçüşecek insanlarımız var. Bir sosyolog olarak diyeyim.
Evet.
Sosyolojiyle dünyayla boy ölçüşecek durumda değiliz. Ama tıpta öyleyiz. Mühendislikte öyleyiz. Hakikaten. Ve bunları
yani
yetiştiriyoruz.
Bu bayındırlık,
yurt dışına kaçıyorlar
bayındırlık işlerinde
Çoğu
de
oraya
öyleyiz.
gidiyor.
Gerçekten
Ama kendimiz
hocam.
Yararlanınca, Tabii. kullanınca, organize edince,
Tabii.
yatırım yapınca, işte Selçuk Bayraktar gibi insanlar çıkıyor.
Evet.
Bunların çalışmaları çıkıyor. Kaan diye bir uçak çıkıyor. Diğer şeyler çıkıyor ortaya. Tok.
Evet.
Araba çıkıyor
evet,
aynı
evet,
şekilde.
Evet.
Bu hep istemiyorum, yanlış, kötü, bilmem ne yerine bu Türkiye'nin hakikaten atılımlarını, AK Partili olalım olmayalım, politikalarını beğenelim beğenmeyelim. Bunlar önemli gelişmeler, önemli atılımlar.
Evet.
Bu ülke için, bu millet için herkes bunlardan yararlanacak. Ülkemizi daha iyi bir yere taşıyacak. Dolayısıyla bu gerçeklikleri de görmek gerekiyor.
Doğru.
Bizim toplumun bunlara verdiği anlam da önemli. Bakın, milliyetçilikle bir şey var. İttifak var şimdi. Milliyetçiliğin belli bir yükselişi de var. Milliyetçi muhafazakar bir siyaset var. Bu makinaların isimlerine de yansıyor bu.
Evet.
Kaan diyoruz, Kızılerma diyoruz.
Kaan'ı Devlet Bahçeli koymuş o ismi hocam.
Kaan'ı
evet.
da o koymuş. Evet. Yani bakın, ondan sonra keşke Alp koysaydılar yani. Alp.
Evet,
yani
daha
daha
kısa olurdu hem daha,
daha kısa, daha
söylenişi de rahat
evet,
olabilirdi.
Rahat olurdu mesela.
Evet.
Kızıl Elma konmuş. Ondan
evet.
sonra Altay Tank.
Evet, Altay.
Değil mi?
Doğru. Gerçekten
aynı
hocam ilginç, bu konuya dikkat
yani
çekmeniz önemli.
Yani milliyetçi bir şey de var.
Tabii.
Uzaya gidildi. Uzayda da yine
tabii,
milliyetçilik
tabii.
vurgulamaları vardı.
Gökbey deniyor mesela.
Gökbey
helikopterin
dendi.
İsmi Gökbey.
Gökbey aynı
evet.
şekilde. Yani teknolojik bir milliyetçilik de var.
Var.
Sadece teknolojik muhafazakarlık yok, teknolojik
evet.
milliyetçilik de var. Bu insanların bir milliyetçilik talebi var. Ona da karşılık geliyor. Bu insanlar güdüsel olarak kendilerini daha bir iyi hissediyorlar.
Evet.
Daha mutmain oluyorlar.
Evet.
Böyle de bu açıdan da Ziya Gökalp'in öngörüsü
evet.
doğrulanmış
yani
oldu.
Yani moral bir üstünlük de sağlıyor değil mi hocam? Bir moral
tabii,
sağlıyor
tabii.
yani. Bütün bir millete.
Evet.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Tamam.
Bugün Kaan üzerinden nice mesele konuştuk hocam.
Evet.
Kıymetli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.